Ayrım 2. Danimarkalı Yem. Henrik Brun. Sayfa 19. Ljubljana. Michael bir trafik lambasını daha açtıktan sonra Miklosiçev meydanına geçti ve şehrin ana caddesi Slovenska'dan sola döndü. Kısa süre sonra Rimska caddesi üzerinde bulunan bir binanın arka avlusuna girdi. Trebnia'ya taşınmalarına rağmen başkentteki bu daireyi boşaltmadığına seviniyordu. Arada bir burada yalnız başına kalmaktan hoşlanıyordu. Ayrıca işe erken gideceği zamanlarda burada gecelemek de işini kolaylaştırıyordu. Buradan kamyonuna ulaşmak 5-6 dakikasını alıyordu. Bir de sabah erkenden havaalanına gideceği zamanlarda burada kalmak işine geliyordu. Yaşadığı rahatlık karşılığında çift kira ödemeyi dert etmiyordu. Arabanın bagajını açıp içinde dizüstü bilgisayarı bulunan çantayı bir omzuna ve hızla tıkıştırdı, tişört, çorap ve iç çamaşırlarının bulunduğu diğer çantayı da öteki omzuna attı. Avlu kapısını kilitledi, geniş merdivenden 3. kata çıktı. Elbise çantasını yatağın üzerine fırlatıp diğer çantadan bilgisayarını çıkardı, masaya yerleştirdi ve kablosunu fişe takıp açtı. Yavaş açılan bilgisayarı beklerken bir sigara yakıp balkona çıktı. Michael sigarasını içerken bilgisayar gerekli programları başlatacak ve alt komşunun kablosuz internet ağına bağlanacaktı. Balkon yarım daire şeklinde ve ancak bir sandalye atıp oturulabilecek büyüklükteydi. Demir korkuluğu alçaktı ve Michael'ın ancak apış arasına kadar geliyordu. Güneye bakan balkon yaz aylarında harikaydı. Öğleden sonra güneşi akşam saatlerine kadar tam karşıdan vururdu. Akşam saatlerinde binaların çatılarındaki insan silüetlerini andıran antenlere ve bacalara bakarak bira içmek pek zevkliydi. Şimdi ise hava karanlıktı ve seyredilecek fazla bir şey yoktu. Michael balkondan binanın sol tarafındaki avluyu ve arabasının arka kısmını görebiliyordu. Sağ tarafa bakınca Slovenska Caddesi'nde arada bir geçen arabalar görülebiliyordu. Sanki Ocak ayının bu pazar günü şehirde herkes kış uykusuna dalmıştı. Oysa hava soğuk da değildi. Sıcaklık 6-8 derece civarındaydı ve Ljubljana'nın alışık olmadığı bir havaydı. Son bir nefes çektiği sigarayı söndürmeden balkondan aşağı fırlattı. Aşağıda alev alacak bir şey yoktu. Bilgisayar açılmış hazır bekliyordu. Michael e-posta programını açtı. Gelen kutusunda sadece bir mesaj vardı. Helle Madsen'e geçen çarşamba yazdığı mesajın cevabıydı. Karşılaştıklarında heyecanını gizleyememişti Michael. Helle Madsen Ljubljana'da yaşayan Danimarkalı bir handbol yıldızıydı. Cevabına bakılırsa o da Michael hakkında aynı şeyleri düşünüyordu. Merhaba Michael, geçirdiğimiz güzel saatler için ben de teşekkür ederim. Heyecan vericiydi. Bazen böyle oluyor işte. Nasıldı ilkel eski Yugoslavya Cumhuriyetlerindeki günlerin? Sen Danimarka'ya gitmeden görüşürüz umarım. Vaktin varsa pazar akşamı Rimska Caddesi'nde bir yerde buluşmaya ne dersin? Sevgiler, Helle. Uzun süre ortadan kaybolacağı için flörte başlamanın zamanı olmadığı fikrindeydi. Hem her ikisinin de kendi hayatları vardı. Her ikisi de yaşadıkları ülke vatandaşlarıyla evliydiler ve mutluydular. Michael Hırvatistan doğumlu Zdenka ile evliydi ve Zdenka'nın gözü Michael'dan başkasını görmüyordu. Helle ise çok tanınmış zengin Slovenyalı iş adamı Josip ile evliydi. Helle'nin mesajına cevap vermek yerine e-posta hesabında yeni bir mesaj açtı, cüzdanındaki bir kağıda yazılı e-posta adresini buldu ve alıcı kısmına adresi yazdı. Konu kısmını boş bırakarak doğrudan mesajını yazmaya başladı. Merhaba Ketil, görüşmeyeli ne kadar zaman geçti? Ben yarın sabah Kopenhag'dayım. Saat 9.50'de Kastrup Havaalanı'na iniyorum. Görüşüp son yıllarda birbirimizi ihmal ettiğimiz zamanlarda yaşadıklarımızı bir araya getirmeye ne dersin? Beni yarın cep numaramdan arayabilirsin. Birkaç yıl önce Zdenka sana benim numaramı vermişti ama garanti olsun diye yine yazıyorum. 00386-48-936-534. Selamlar Michael. E-postayı gönderdi. Helle'den gelen mesajı yeniden açtı. Bir yandan banyo yapmak üzere elbiselerini çıkarmaya başlamıştı. Helle ile görüşmeye gitse miydi acaba? Önünde eline bir daha böyle bir fırsat geçmeyecek uzun bir dönem vardı. Bu düşüncelerle banyoya girdi. Ilık su yüzüne sertçe çarparken anın tadını çıkarmaya daldı. Duştan çıkmasını gerektirecek hiçbir neden yoktu. Helleyi bile düşünmüyordu artık. Aklında kamyon ve son yaptığından başkası yoktu. Kamyonun remorkunu park yerine bırakmıştı. Her şey kurallara uygun gibi görünüyordu. Remorku bırakmış, uzun süre önce anlaştığı haftalık tatiline çıkmak üzere iş yerinden kartını basarak çıkış yapmıştı. Ama esas yaptığını anlamaları ve peşine düşmeleri an meselesiydi. Bir haftalık tatil çok uzun bir tatile dönüşebilirdi. Patron sorun değildi. Yarın Danimarka'dan arar, beklenmedik bir durumun ortaya çıktığını ve ana vatanındaki tatilini uzatmak zorunda kaldığını söyleyebilirdi. Yerine yedek bir şoför bulmaları gerekirdi. Şubat ortasında Bosna ve Karadağ'a yapacağı yolculuğa çıkamayacaktı. Patron alacağı habere sevinmezdi tabii ama anlayışla karşılardı. Ama ötekiler patrondan 100 kat daha tehlikeliydi. Ortaya çıkacak sorunu halletmesi haftalar, hatta aylar sürebilirdi. En feci senaryonun gerçekleşmesi halinde ise yer altına inip saklanmak zorunda kalabilirdi. Böyle bir durumda Kopenhag olayları yönetmek, olan biteni takip etmek için uygundu. Musluğu kapattı. Duştan akan suyun çıkardığı sesler kesilince tuhaf bir sessizlik çöktü. Çarpıp duran balkon kapısının dışında ses yoktu. Kapatmayı unutmuştu anlaşılan. İyice kurulandıktan sonra salona geçti. Spor çantasından temiz iç çamaşırı ve bir tişört çıkardı. Masadaki bilgisayar ekranında Helle'nin e-postası açık duruyordu hala. Cevap vermeyecekti. Bekleyebilirdi, bilgisayarı kapattı. Yatmadan önce son bir sigara daha hak ettiğini düşünüyordu. Pantolonunu ve tişörtünü giydi, koltuktan yere düşen sigara paketini ve çakmağını alıp balkona çıktı. Bu balkonda bir daha sigara içinceye kadar çok zaman geçecekti. Birden eski günleri özledi. Vanya 5 yaşına gelene kadar bu dairede oturmuşlardı. Apartmanın arka avlusu Vanya'nın oyun parkıydı. Bu dairenin devamlı ellerinin altında olması iyiydi. Artık paraları vardı ve daireyi ölünceye kadar ellerinde tutabilirlerdi. Birden içeriden bir gıcırtı duydu. Solda, eskiden Vanya'nın yattığı odanın kapısından geliyordu gıcırtı. Döndü, sessizlik hakimdi salona. Açık balkon kapısından giren rüzgar kapıyı hareketlendirmiş, gıcırtı oradan gelmişti herhalde. Sigarasına baktı, bir nefes daha çekti. Slovenya topraklarında şimdilik rahat ve huzur içinde içtiği son sigaraydı bu. Balkonda sigarasından çıkan ve avludaki direklerden gelen ışıkla dağılan sigara dumanını seyrederken içini bir huzur kapladı. Derken salondan gelen ayak sesleriyle irkildi. Ne kadar da çabuk diye düşündü. Daha fazla düşünme, hatta arkasına bile dönmeye fırsat bulamadan bir çift el boğazına yapıştı ve aynı anda hayalarına bir tekme yedi. Başka bir çift el ayaklarından yakalayıp havaya kaldırdı. Her şey bitmişti. Sevdiklerinin adını bağırmaya bile fırsat bulamadı. Balkondan düşerken hayatı film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor, Zdenka ve Vanya'nın resimleri filmde en büyük yeri kaplıyordu. Yan yana dizili binaların arasında yankılanacak, komşuları uyandıracak umutsuz bir çığlık atmaya bile fırsat bulamadı. Çıkan tek ses, asfalta çarptığında çıkardığı tok sesti, kısa ve net. Düşürülen bir yumurtanın kaldırıma çarpması gibi. Ne daha çok, ne daha az. Bir an sonra yine tam bir sessizlik çökmüştü. Kopenhag Münih gece treni. Garson ödediği Danimarka kronlarının avroya karşılık gelip gelmediğini hesaplamaya çalışırken ketilin nikotin ve katran ihtiyacı dayanılmaz bir halde başına vurmaya başlamıştı. Kompartımanına doğru yürürken trenin neresinde sigara içebileceğini kestirmeye uğraşıyordu. Avrupa demir yollarında yaptığı onlarca tren seyahatinde çeşitli taktikler geliştirmişti. Tuvalet bunlardan biriydi. En arkadaki bisiklet vagonunda da sigara içebilirdi. Tren personeli bisiklet vagonuna pek uğramaz, uğradıklarındaysa sigara içenlere anlayış gösterirlerdi. Yol hem yolcular hem personel için uzundu. Flensburg istasyonundan hareket etmeye hazırlanan trenin koridorunda bekliyordu. Tren yola koyulunca en yakındaki tuvalete girip paketinden bir sigara çıkardı. Sigarayı yaktı ve tuvaletin penceresini açıp sigarasından bir duman çekti ve pencereden çıkan dumanın Almanya'nın soğuk kış gecesine karışmasını seyretti. Tren raylarından gelen ses müzik gibiydi ve Ketil karanlığa bakarak Almanya'da olduğunu hissediyordu. Yıllarca savaş muhabirliği yaptığı eski Yugoslavya'ya yeniden gitmek tuhaf geliyordu. Raylardan gelen gıcırtılarsa trenin kendi dilini konuştuğunu düşündürüyordu. Gerçekten geçmişini geride bırakabilir, savaşın bir parçası olduğu günlerin üstünü örtebilir miydi? Baştan beri sadece bir muhabir gibi davransaydı her şey yıllar sonra Kopenhag'da olduğu gibi kötü gitmeyebilirdi. Ta baştan sadece gözlemleyerek her şeyi olduğu gibi yazıp tavır alma ve duruş belirleme konusunu başkalarına bıraksaydı keşke. Ama muhabir Kettlebrand öyle bir insan değildi. Mesleğe girişinden itibaren takip edip yazdığı olayların bir parçası olmama ilkesini şiar edinmişti. Ama bu kuralları koyanların hiçbiri savaş yaşamamış, yardım dilenen yaralı bir insanla yüz yüze gelmemişti sanki. Ketil bu tür durumlarda harekete geçmesi gerektiğini düşünmüştü, yaralıyı hiç tanımasa bile. Öyle bir durumla karşılaştığında hemen kararını vermiş, geri dönemeyeceği bir yola girdiğini düşünmüştü. Yaralı birine yardım etmesini engellemeye çalışanlar ya yumruğu yemiş ya da daha kötüsüyle karşı karşıya kalmışlardı. Bir keresinde askerlerden kaçan bir grupla karşılaşmıştı. O insanların yüz ifadeleri aklında daha dünmüş gibi duruyordu. Beklendiği gibi önce ağızlarından dökülenleri not defterine yazmış ki bunlar hazırlamaya uğraştığı haber yazısını epey renklendirecek ifadelerdi. Yeterince not aldığını düşününce kalemini ve defterini cebine sokmuştu. İki çocuklu yalnız bir kadın yalvaran gözlerle ona bakıyordu. ''Yardım edin!'' Gazetecilik okullarında ders verenlerin hiç anlayamayacağı durumlardı bunlar. Korkudan gözleri fal taşı gibi açılmış iki çocuklu bir kadına gazeteciliğin temel ilkelerini anlatacak hali yoktu ya. Kadına sırtını dönerek oteline gidip haber yazısını baskı saatinden önce göndermeyi kim becerebilirdi? Becerebilen birçok meslektaşı vardı ama Ketil onlardan değildi. Yardım yakaran iki çocuklu kadını basın arabasına alıp gazı sonuna kadar köklemiş, ard arda zafer kazanan ve gördükleri her şeye ateş eden sarhoş askerler arasından geçip kadınla çocuklarını Birleşmiş Milletler kampına ulaştırmayı başarmıştı. Kampın girişinde bırakıp işinin başına dönebilirdi ama o kadarıyla da yetinmemişti. Madem bir işe girişmişti sonuna kadar gidecekti. Kampın girişinde silahlı nöbetçi ve bir idareci, ki ikisi de Rus'tu, kadının ve çocukların kimliklerini saptayabilmek için belgeleri görmek istemişlerdi. Ketil kadının üzerinde hiçbir resmi belge bulunmadığını biliyordu. Oracıkta deliye dönmüştü. Önce silahlı nöbetçiyi adam akıllı azarlamış, ardından pek güvensiz görünen genç idareciye kamp sorumlusuyla görüşmek istediğini söylemişti. Kısa bir süre sonra 30 yaşını yeni geçmiş kamp sorumlusu gelip kendilerini ofisine davet etmişti. Kamp sorumlusu kapı görevlilerinin verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyince Ketil kendini daha fazla tutamamış, adamı yakasından yakaladığı gibi hızla duvara fırlatmıştı. Puşta bak, ne sanıyordu kendini? Kampın 50 kilometre uzağında insanların öldürüldüğünden haberi yokmuş gibi talimat ve kurallardan bahsediyordu. Birleşmiş Milletler'in görevi yardıma muhtaç insanlara yardım etmek değil miydi? Ketil kamp sorumlusunun yeterince hızlı cevap vermediğini düşünerek adama okkalı bir yumruk savurmuş, adam önce masanın üzerine devrilmiş, ardından yere düşmüş, düşerken masadaki telefonu da beraberinde indirmişti. Adam yumruğu yedikten sonra genç kadını ve iki çocuğunu kampa almayı kabul etmiş, yerinden kalkıp kadının ve çocukların adını kaydederken Ketil de adamın her şeyi kuralına göre yapıp yapmadığını kontrol etmişti. Sonra kadını ve çocukları götürüp kalacakları çadıra yerleştirmişti. Zavallı kadın yardımlarından dolayı defalarca teşekkür etmiş, Ketil ise kamptan ayrılırken kadını ve çocukları bir daha hiç görmeyeceğini düşünmüştü. Yazısını yetiştirememişti. Böyleydi işte. Bazen her şeyi bir tarafa bırakıp harekete geçmek gerekebiliyordu. Kettlebrand'ın bulaştığı işlerde hep böyle olmuştu. Ayrıntısıyla hatırlayamıyordu ama savaş boyunca haydut çeteleri dahil pek çok savaş baronuyla boğaz boğaza gelmişti. Ama yapmadığı tek şey eline silah almaktı. Savaş ortamında bile silaha sarılmasının gazetecilik mesleğine tamamen veda anlamına geleceğini çok iyi biliyordu. Kettle bu düşünceler eşliğinde ikinci sigarasının da sonuna gelmişti. Sifonu çekti, pencereyi açık bırakarak tuvaletten çıktı. Koridorda yeniden Michael'ı aradı. Telefon uzun süre çaldı ama açılmadı. 28 Ocak Pazartesi, Ljubljana, Slovenya. Binanın girişindeki iki katlı çelik kapının önündeydi, koşmaya çıkacaktı. Çıktı, kapıyı dışarıdan kilitledi, anahtarı şortunun cebine koyup fermuarı çekti. 2,5 yıl önce Vic semtine taşındığından beri her pazartesi sabahı koşmaya çıkıyordu. Ama bu pazartesi kendini toplayıp koşmaya karar verene kadar biraz uğraşmıştı. Gece boyunca yağan yağmur hala dinmemişti. Ocak ayının ortasına gelmelerine rağmen hala Ljubljana'ya kar yağmamıştı. Ama yağmur ve ardından gelen çamur deryası gözünü korkutuyordu. Ama geri dönemezdi. Caddenin karşı tarafına geçip Tivoli Parkı'na doğru koşmaya başladı. Tivoli'ye yaklaştıkça yanından geçtiği evler de büyüyordu. Gerçi hiçbiri kendi oturduğu sarı ev kadar büyük değildi. Ama binaların çoğunda yüksek çitler vardı ve hepsine alarm tesisatı kurulmuştu. Fikrine göre yüksek çitler ve alarm sistemleri abartıdan başka bir şey değildi. Ama görgüsüz yeni zenginler için bunlar zenginlik ve önem göstergeleriydi. Yolun sonunda birkaç su birikintisinin üzerinden atladıktan sonra 27 Aprila caddesinden sağa döndü, şehir merkezinin çevresinden trafiği akıtan otoban köprüsünün altındaki 4 şeritli yolda koşmaya devam etti. Buradan sonra trafiğin biraz daha sakin aktığı paralel bir sokağa girdi. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin ve Modern Sanat Galerisi'nin yanından geçip geri dönüş yoluna tünele girdi. Tünelden geçince parka varacaktı. Tünelde kendi ayak seslerinin yankısını duyuyordu. Dün oynadığı maçta da ayakkabılarının tabanından gelen seslere dikkat kesilmişti bir an. Önündeki savunma duvarını yanıltmak için kendi geliştirdiği ve ayak değiştirme prensibine dayanan vücut çalımı özellikle dikkat çekiciydi. Bu şekilde 6 gol atmıştı. Ortalamanın biraz altındaydı, gülümsedi. Kaleye arkası dönük attığı gole Tivoli Spor Salonu'ndaki seyirciler bayılmıştı. Bu ülkedeki handbol kültürü kendine özgü bir şeydi. Danimarka Kadın Handbol Ligi dünya liglerinin arasında en ünlüsüydü ya, sonuçta her şey sucuk yiyerek maç seyredip borazan öttürenlerden öteye geçemiyordu. Ama Slovenya'daki handbol izleyicileri maça gittiklerinde oyuncuları gaza getirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu ülkede seyircilerin tezahürat yaparken çıkardıkları gürültü inanılmaz yüksekti ve oyuncuları gerçekten motive ediyordu. Sanje Ljubljana kulübüne transferinden bir an bile pişmanlık duymuyordu. Danimarka milli takımında oynuyordu. Ülkesinin Ikast Boarding takımında da sevilen bir oyuncuydu ama Slovenya'nın başkentindeki handbol kültürü bambaşkaydı. Daha ilk günden başkentin handbolla ilgilenen taraftarları arasında kahraman oluvermişti. Pazartesi günleri gazetelerin spor sayfalarında adını görmek hala çok eğlenceliydi. O kadar Slovence sözcüğün arasında Helle Madsen ya da sadece Madsen sözcüklerini görmek çok hoşuna gidiyordu. Kişisel performansına bu kadar yoğunlaşmaları da boşuna değildi. Çünkü Helle olmasaydı Sanje Ljubljana geçen yıl handbolde Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselemeyecekti. Tünelden çıkıp parka girince temposunu arttırdı. Pazartesi günleri antrenman yoktu ve kaslarını gevşetmek amacıyla yaptığı bu koşu onun için çocuk oyuncağıydı. Parktaki asfalt patikalarda koşmaya özen gösteriyor, temposunu bozmamaya dikkat ederek su birikintilerinden kaçınıyordu. Yüzme havuzunun ve barlarla bazı dükkanların bulunduğu yerin yanından geçerek köprüye çıktı. Dev spor salonunun bulunduğu yere geldi. Sol tarafında 8 tenis kortu vardı ve hepsi bomboştu. Yağmurdan zeminde göletler oluşmuş, filelerse kış nedeniyle çıkarılmıştı. Beyaz saha çizgileri ise hala görünebiliyordu. Bazı günler bir gün önceki maçın havasını yeniden yaşamak için spor salonunun yanından koşarak geçerdi. Bugünkü gibi diğer günlerde ise otoparkın içinden geçerek şehir merkezine kuzeydoğudan girişi sağlayan Selovska Caddesi'ne doğru koşardı. Sağa döndü ve Union Bira Fabrikası'nın yanından geçerek Slovenska Caddesi'ne çıktı. Caddenin ismi 1991 yılında Slovenya bağımsızlığını kazandıktan sonra değiştirilmişti. Daha önceleri caddenin adı eski Yugoslavya'nın tartışmasız tek lideri Tito'ya atfen Titova'ydı. Geniş kaldırımlarda koşarak giyim mağazası Zara, 5 yıldızlı Hotel Sloan, postane, büyük alışveriş merkezi ve Sanye süpermarketin olduğu yere geldi. Sanye adı onu gülümsemeye yetti. Sanye Slovence'de rüya anlamına geliyordu. Süpermarket zinciri Sanye aynı zamanda Helle'nin handbol kulübünün ana destekleyicisiydi. Kulübün adı Sanye Ljubljana buradan geliyordu. Hem süpermarket zinciri Sanye hem de adı büyük harflerle yazılan Sanye Handbol Kulübü ülkeye hakim, gelişme ve iyimserlik havasının simgelerine dönüşmüşlerdi. Slovenlerin çoğu sosyalizm günlerini artık güç bela hatırlayabiliyordu. Ama Ljubljana şehir merkezinde eski dönemin izlerine tek tük rastlamak mümkündü. Helle bir gün şemsiye tamiratı ve çorap yamama işi yapan bir dükkanın önünden geçmişti. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.